Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şemnem Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak değerli dinleyenlerimiz Şefika Meriç imzalı Kur'an Bize Ne Anlatıyor başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir imtihan sahnesi olan bu dünyanın faniliğini insan yaşadığı süre içerisinde pek çok kez tecrübe ediyor ve sınırlı bir zaman için bu dünyada olduğunu da yakinen biliyor. Görmezden gelinmeyecek bir hakikat olan faniliği içinde barındırmasına rağmen baki olma hevesini de nefsinde bir türlü yenemiyor. Hatta bu baki olma hevesinin arkasından bir ömür boyu koşuyor. Bazen ölümü yok edecek ilaçlar, iksirler bulmaya çalışıyor, bazen adını yaşatacak faydalı veya faydasız eserler ortaya koymak için çırpınıyor. İnsanı ruhunda bulunan bu ebedi hayat hasretiyle kuşatan dinimiz, ona sonsuzluk yurdunun anahtarlarını sunuyor. Gerçekten insanın bedeni tarafı ne kadar türabi, basit, süfli ve nefsani ise, ruhu da o kadar karmaşık, manevi ve ebediyet aşığıdır. İnsanın sonsuza olan özlemi bedeninin arzusu değil, ruhunun hasretidir. Çünkü ruh, ebediyet yurdunun bu dünyadaki tecellilerinden biridir. Onun için ruh bu dünyaya yabancıdır. Onun için ruh bu dünyada esir ve boynu büküktür. Ruhu güldürecek, onu mutlu edecek en büyük iksir, sonsuzluk yurdunun reçetesi olan Kur'an'dır. Kur'an ilahi kelamdır. Kur'an insan ilminin, aklının ve vicdanının önünde eğilmek zorunda kaldığı mucize bir kitaptır. O içinde tutarsızlık, tenakuz bulunmayan iç içe geçmiş konularıyla insan ruhunu ve bedenini sarıp sarmalayan, onu ulvileştiren yüce bir davettir. O Rahman'ın insan cinsini yüceltmek üzere gönderdiği habli metin, yani sapasağlam bir iptir. Tıpkı gökten sarkıtılmış ve insanı semaya yükselten bir ip. Kur'an insanı her yönüyle kuşatır. Bu sebeple o en büyük ahlak kitabıdır. İnsanın davranışlarını, hatta duygu, düşünce ve niyetlerini filtreden geçiren, arıtan, temizleyen bir kitap. Bu kitabı insanlığa getiren peygamber, Kur'an diliyle sen elbette yüce bir ahlak üzeresin buyurularak övülmüştür. Onunla iç içe geçmiş olan Kur'an, peygamberin ahlakı, peygamber de Kur'an ahlakı olmuştur. Kur'an kendisine inananları da bu yüce ahlaka davet eder. Kur'an bir hayat kitabıdır. Hayatın her alanını kuşatan, her türlü karanlık ve kasvete ışık tutan mesajlar verir. İnsan hayatının en mutlu bir şekilde sürdürülmesi için reçeteler sunar. İnsanın insanla, insanın alemle, insanın Allah Teala ile münasebetlerini düzenler. Kur'an, hayatın sınırlı alanlarına hapsedilmiş bir ayin, merasim kitabı değildir. O, hayatın bütününe hitap eder. İki cihan saadetini temin edecek esaslar koyar. İnsanın kendisiyle ve çevresiyle barış içinde yaşayacağı bir düzenin ölçülerini tesis eder. Kur'an, tarihin ve hayatın akışını değiştirmeye ve onu hayra, güzelliğe doğru çevirmeye talip olan bir kitaptır. Kur'an bir dua ve ibadet kitabıdır. Kur'an, insanın acziyetini ve Rabbinin büyüklüğünü hatırlatan kulluk kitabıdır. O hem okunmasıyla ibadet edilen hem de ibadetin nasıl yapılacağını öğreten bir kitaptır. İnsanı kula kulluktan kurtarıp Allah'a kulluğa ulaştıran yüce bir kitaptır. Kur'an bir muamelat kitabıdır. Kur'an ferdi mükemmel bir davranış güzelliğine ulaştırdığı gibi onun çevresi ve toplumuyla münasebetlerini de tesis eder. Güzel insanların güzel toplumlar kurarak huzur içinde yaşamasının esaslarını öğretir. Gerektiğinde bu düzeni tesis etmek için ceza ve kurallar da koyar. Kur'an bir nasihat ve tavsiyeler kitabıdır. İnsanlara emir ve yasaklar konusunda hassas olmalarını, nefislerine esir düşmemelerini, dünyayı ahirete tercih etmemelerini, dünyada imtihana çekildiklerini hatırlatan, onları çeşitli tehlikelerden koruyan bir nasihat ve tavsiyeler kitabıdır. Kur'an bu tavsiyelerini tarihten ve hayattan seçtiği canlı örneklerle müşahhas kılar ve insanı sıkmadan aklına ve gönlüne güzellikler nakşeder. Kur'an ilmi gerçekleri anlatır. Kur'an kainatı var eden ve bu mükemmel düzeni hiçbir aksaklığa mahal vermeden mükemmel bir surette sevk ve idare eden Allah Teala'nın gönderdiği kitaptır. Bu yüzden insanlığa gerekli olan ilmi gerçekler ihtiyaç kadarıyla bu kitapta yer alır. O başlı başına bir fizik, kimya, astronomi kitabı değildir. Böyle bir iddiası da yoktur. Ancak Yaratan'ın gönderdiği kitapta yarattığı varlıklarla ters düşecek bir ilmi hakikat olmaz, olamaz. O ilim ve teknolojinin önünü açmak, ona ufuk vermek üzere ilham verecek bir takım işaretler barındırdığı gibi, insanlığın henüz keşfedemediği pek çok gerçeği de bir sır olarak bünyesinde saklar. O büyük bir ilim, mana ve esrar denizi gibidir. Orada herkes, kendi akıl, gönül ve ilim kabınca bir şeyler bulur. O engin bir umman, tükenmez bir hazine gibidir. İnsanı tefekküre, araştırmaya ve keşfetmeye sevk eder. Kur'an bize duayı öğretir. Duanız olmazsa Allah size ne diye değer versin? Ayeti kerimesiyle aslında insanı Allah'tan istemeye sevk eder. İnsan acziyetini hisseder ve el açıp sonsuz merhamet ve lütuf hazinesinden talepte bulunur. Ama insan zavallıdır, eksiktir, hatalıdır. Ne isteyeceğini, nasıl isteyeceğini bilmez. Bazen istememesi gereken şeyleri ister durur. İşte Kur'an insanın Allah'tan ne isteyeceğini de öğretir. Onun hatalı isteklerden korur, ona mutlu olacağı isteklerin neler olduğunu gösterir. Daha önceden Allah'tan neler istendiğini, bunun karşılığında Allah'ın kendilerine neler ihsan ettiğini öğretir. Tekrar edecek olursak, Kur'an bize anlatır nerede olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi. Kur'an bize Allah'ı tanıtır. Onun bize ne kadar sevdiğini, bize ne büyük lütufları olduğunu ve bize ne kadar yakın olduğunu. Kur'an bizi Allah'a götürür. Ona gidecek yoldaki tehlikeleri, tuzak ve düşmanları gösterir. Bize karanlıklardan nasıl çıkacağımızı, dost ve düşmanlarımızı nasıl tanıyacağımızı öğretir. Bugün herkesten ve her şeyden çok Kur'an'a muhtaçız. Onun bizim hastalık ve yaralarımıza derman olacak merhemine muhtaçız. Yolunu kaybeden aklımızı, hassasiyetini yitiren vicdanımızı, gözleri kör olmuş gönlümüzü onun şifalı ellerine teslim etme vakti gelmiştir de geçmektedir. O bizim elimizden tutarsa, biz onun canlı bir tefsiri olan Resulullah Efendimizin mübarek ellerine yapışabilirsek, başka bir kılavuza ihtiyacımız kalmaz. O bizi Rabbimize selametle götürür. Yeter ki elimiz ve gönlümüz Kur'an-ı Kerim ve sünnetle buluşsun. Şefika Meriç imzalı Kur'an bize ne anlatıyor başlıklı yazıyı paylaştık. Programımızda ilk olarak değerli dinleyenler Şebnem Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından. Şimdi bir başka yazıyla devam ediyoruz Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına. Merve Güleç'in kaleminden Tevekkül başlıklı yazıyı sunacağız. Tevekkül, dayanma, vekil tutma ve vekile güvenme demektir. Yani gönlü Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle dolu olan kimsenin yalnız Allah'a güvenmesi ve ona sığınmasıdır. Tevekkül, tedbir ve teşebbüsleri bir kenara atmak değil, bilakis onlara dayandıktan sonra Allah'ın kudret tecellisine sığınmaktır. İmam Gazali, Kuddise Sirruh, Kimya-i Saadet kitabında buyurur ki, çok kimse tevekkülü her işi oluruna bırakıp, kendi iradesiyle bir şey yapmamak, para kazanmamak için uğraşmamak, tasarruf yapmamak, yılandan, akrepten, aslandan sakınmamak, hasta olunca ilaç içmemek, dini, şeriatı öğrenmemek, din düşmanlarından sakınmamak sanır. Tevekkülü böyle düşünmek yanlıştır. Şeriata uygun değildir. Şeriata uygun olmayan şeyler nasıl tevekkül olabilir? Allah dostlarından Zünnuni Mısri'ye tevekkülün tarifini sorduklarında, tevekkül, nefsi kulluğun içine atmak ve onu bir şeyin sahibi olduğu iddiasından çıkarıp kurtarmaktır, demiştir. Bir insan kendisine düşen vazifeleri hakkıyla yerine getirir, kul olarak elinden gelen tedbiri alır ve işinin sonunu Allah'a havale ederse, Allah da o kuluna ihsan ve ikramını gönderir. Nitekim Rabbimiz Talak suresinde şöyle buyurur. Bir kimse Allah Teala'ya tevekkül ederse, Allah Teala ona kafidir. İbrahim Havvas Hazretleri tevekkül konusunda çok titiz bir kimseydi. Buna rağmen yanından iğneyi, ipliği, su kabını ve makası hiç eksik etmezdi. Hem sık sık tevekkülden bahsediyorsun, hem de bunları niçin yanında bulunduruyorsun diyenlere cevaben, çünkü bu kadarı tevekkülü bozmaz derdi. İnsanın başına gelebilecek bir takım şeyler için tedbirli olması şarttır. Ama her türlü ihmali düşünerek her şeye karşı tedbirli olmak da imkansız ve hayatın akışına zıttır. Bu hususta ifrat ve tefritten uzak, sünnete uygun, orta bir yol takip etmek gerekir. Sehl bin Abdullah Tüsteri demiştir ki, tevekkül makamının evveli, kulun Allah Teala'nın önünde gassal elindeki ölü gibi olmasıdır. Ölüyü yıkayan onu istediği tarafa çevirir. Ölünün ona karşı hiçbir hareketi ve müdahalesi olmaz. İnsanın başına gelen hadiseleri itirazsız kabul etmesi ve boyun eğmesi gerekmektedir. Çünkü takdir Allah Teala'nındır. Teslimiyet, muhabbete dayalı bir itaat, tevekkül, teslimiyete dayalı bir kalp işidir. Gerçekten insanın tedbirlere başvurduktan sonra Allah'ın takdirine boyun eğmesi, onu gönül huzuruyla kabul etmesi kolay bir hal değildir. Kader bazen insanın iradesine ters bir şekilde tecelli ediverir. Bu halde bile insanın Allah'ın takdirine boyun eğmesi, başına gelen musibet ve felaketlere sabretmesi ve halinden şikayet etmemesi gerekir ki bu sıradan insanların tahammül edebileceği bir makam değildir. Ümmü Seleme radıyallahu anhanın bildirdiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden her çıktığında muhakkak yüzünü semaya çevirir ve şöyle dua ederdi. Bismillah, Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, dalalete düşmekten ve başkaları tarafından dalalete sürüklenmekten, kaymaktan ve kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan sana sığınırım. Ruhul Beyan'da geçen şu kıssa ne kadar da ibretlidir. Bayezid-i Bistami Kuddise Sirruh Hazretleri bir vakit bir grup talebesiyle oturmuş tevekkül konusunda sohbet ediyorlardı. Talebelerinden bazıları tevekkül üzere olma halini kendi nefislerinde yaşamayı arzu ettiler. Yanlarına yiyecek bir şey almadan Allah'a tevekkül ederek uzete çekildiler. Kendilerini tamamen ibadet ve taate verdiler. Aradan bir müddet geçince aç kalma korkusu zihinlerini ve gönüllerini meşgul etmeye başladı. Günler gelip geçiyor fakat onlara hiçbir yerden ne bir yardım ne de bir erzak geliyordu. Bedenen zayıfladılar, güçsüz ve takatsiz kaldılar. Duyguları, fikirleri değişti. Bu duruma nasıl sabredeceklerdi? Bu hale nasıl dayanacaklardı? Neticede nasıl bir tabloyla karşılaşacaklardı? Sonra düşünüp taşındılar ve Bayezid-i Bistami Hazretlerinden bir talepte bulundular. Efendim, eğer izin verirseniz rızık aramaya gidelim dediler. Bayezid-i Bistami Kuddise Sirruh onlara, eğer rızkınızın nerede olduğunu biliyorsanız gidin ve isteyin dedi. Bu cevap karşısında firaset ve basiretle hareket eden talebeleri kendilerine şöyle bir yol buldular. O halde Allah'a dua edelim de bu ihtiyaç ve sıkıntı halini bizden gidersin dediler. Bayezid-i Bistami bu sefer onların sabrını denercesine, eğer onun sizi unuttuğunu düşünüyorsanız dua edin dedi. Bunun üzerine talebeleri kendi kendilerine, o halde tevekkül üzere oturalım ve bekleyelim, konuşmayalım dediler. Bu sefer hocaları, Allah'ı denemeye kalkmayın dedi. Talebeler çaresiz kalıp ne yapacaklarını bilemediler ve hocalarına, efendim o halde çare nedir, ne yapalım dediler. Bayezid-i Bistami Hazretleri, talebelerinin gönül ufkunu açan şu ibretli cevabı verdi. Çare, çareyi terk etmektir, dedi. Yani çözüm, kendi tercihini, isteğini terk etmektir. Takdir neyse ona boyun eğmektir. Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de bu durumun ne kadar güzel özetlemektedir. Eğer siz Allah'a gereği gibi güvenseydiniz, Allah kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam doymuş olarak dönerler. Rabbimiz cümlemizi tevekkül ve teslimiyet ehli kullarından kılsın. Bu niyazla Resul-ü Kibriya Efendimizin bizlere öğrettiği şu duayla onun yüce divanına yüz sürelim. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. İşimde sana güvendim. Rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Değerli dinleyenlerimiz, Merve Güleş'in kaleme aldığı Tevekkül başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Sesli Dergi'de Şebnem Dergisi'nden bir başka yazıyı paylaşacağız. Sonrasında programımızı bu akşamlıkta noktalayacağız. Nurten Çevikoğlu'nun kaleminden Ailenin Çocuk Terbiyesindeki Rolü 2 başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de. Sorumluluk sahibi ebeveynler, çocukların terbiyesi hususuna itina gösterirler ve terbiyede itidalli olurlar. Çocuklarını ne aşırı şımartırlar ne de ürkütürler. Gereğinden fazla da korkutmazlar. Zira fazla korku çocuğun ana babasına olan sevgisini azaltır. Oysa ki çocuğa ölçülü olmak kaydıyla sevgi ve şefkat gösterilmesi şarttır. Sevgi ve alaka çocuğun manevi gıdasıdır. Belirli yaşlarda ailesinden ve bilhassa annesinden gerektiği gibi şefkat, merhamet ve muhabbet görmeyen çocukların ilerleyen yaşlarda bu ihtiyaçları bir türlü kapanmaz bir yara haline alır. Ancak gereğinden fazla ilgi gören çocuklar da maalesef dengeyi kaybedebilirler. Bu da onların ileride şımarıklığa ve herkesten aynı sevgi ve takdiri beklemesine yol açar. Buysa hayatın gerçeklerine terstir. O yüzden başlı başına bir denge dini olan İslam'ın eğitim ve öğretimde gözettiği prensiplere de riayet şarttır. Çocuğun ilk muallimi, onu hayata ilk hazırlayacak mektep anne ve babadır. Çünkü çocuklar öncelikle anne babaya, sonra da cemiyete verilmiş Allah'ın birer emanetidir. Ebeveyn ve cemiyet, çocuğu fıtratına uygun bir şekilde büyütmek, yetiştirmek ve istikbali hazırlamaktan sorumludur. En büyük istikbal ise ebedi hayattır. Bu sebeple hayat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz." buyurulmaktadır. O halde mümin olmak Allah'ın emaneti olan aile ve çocuklara sahip çıkmaktan geçer. Mümin hem kendisini hem de sorumluluğu altındaki herkesi kötü akıbetten korumak için elinden geleni yapan kimsedir. Mümin fertlerden kurulmuş mümin aile, İslam toplumunun da temeli ve tohumudur. Bu tohum ne kadar sağlıklı ve temel ne kadar sağlamsa, İslam cemiyeti de o kadar sağlıklı ve sağlamdır. Bu temel ne kadar çürük, çarpık ve yıkılmaya meyyalse, o temelin üzerinde yükselen toplum da o kadar zayıf ve hastalıklıdır. Bu sebeple fertlerin sağlamlığı aileyi güçlendirir, ailenin yapısı da toplumun geleceği hakkında bize kesin bilgiler verir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ana babanın bu konudaki sorumluluklarını dile getirirken şöyle buyurmaktadır. Bir baba evladına güzel edepten daha faziletli bir şey hediye edemez. Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın. Dindar ve Müslüman ailelerde çocuklarını mesut yaşatma ve ebedi saadete hazırlama temayülü doğuştan mevcuttur. Elbette ki hiçbir ebeveyn evladının bu dünyada sıkıntı çekmesine razı olmaz. Hatta onların mutlu olmaları için kendi rahat ve huzurlarından seve seve fedakarlıkta bulunurlar. Ancak unutulmamalıdır ki neticede bu dünya fanidir. Buradaki hastalık, bela, musibet ve fakirlik gibi sıkıntılar da geçicidir. Asıl hayat ahiret hayatıdır. Oradaki mahrumiyet ve sıkıntılarsa ebedidir. O yüzden anne ve babalar evlatlarını daha çok öbür dünyanın fakiri olmaması için çalışmalıdırlar. Nurten Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Ailenin Çocuk Terbiyesindeki Rolü 2 başlıklı yazıyı aktardık son olarak değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.